Ayrım 4. Kamu yönetimi, sayfa 45. Mahalli İdareler Maliyesi, ünite 4. Mahalli idarelerin mali kaynakları ve büyük kentler. Gelir bölüşümü. İdareler arasında hizmetin gerektirdiği harcamayı yapabilecek gelirlerin belirli kurallara uygun olarak dağıtılması ve bölüşülmesidir. Dar anlamda gelir bölüşümü, idareler arasındaki özellikle mali alanda gerçekleşen eşitsizliği gidermek ve ilişkileri dengeye oturtmak için yapılan düzenleyici ödemelerdir. Geniş anlamıyla gelir bölüşümü ise denge sağlayıcı faaliyetlerin dışında ayrıca vergi kaynak gelirlerinin de bu amaca uygun olarak bölüşülmesini ifade eder. Merkezi ve mahalli idarenin gelir bölüşümünde 4 yöntemden söz etmemiz mümkündür. Bağımsız vergileme yetkisi sistemi, bağımlılık sistemi, ayırma sistemi, vergi gelirlerinden pay verilmesi sistemi. Bağımsız vergilendirme yetkisi sistemi, Hans Rischi tarafından rekabet sistemi olarak adlandırılan bu sistemde mahalli idareler değişik ölçülerde olmakla birlikte vergileri toplama, yenileme ile ilgili işlemleri kendi sorumluluklarında gerçekleştirme ve vergilerin matraf ve oranını yasaların öngördüğü çerçevede belirleme yetkisine sahiptirler. Bağımsız vergilendirme sisteminin avantajı, yerel yönetimin vergi kaynağına fiziki olarak yakın olmasıdır. Bu sistemin avantajı olduğu gibi dezavantajları da vardır. Bu dezavantajları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. Merkezi idare ve yerel idarenin ayrı ayrı vergi idaresi kurması verginin tarz, tahakkuk ve tahsil maliyetini artırabilir. Vergilendirme yetkisine sahip hem merkezi idare hem de yerel idarenin bulunması kişilerin bireysel vergi yükünü artırabilir. Aynı ülke sınırları içinde farklı oranlarda uygulanan yerel vergilerin varlığı bölgeler arası eşitsizliğe yol açabilir. Vergi sisteminde birlik ilkesi bozulabilir. Bağımlılık sistemi. Bu sistemde vergi gelirlerinin büyük bir kısmı merkezi yönetimde toplanmakla, yerel yönetimlere sadece küçük bazı yerel vergiler ve harçlığa bırakılmaktadır. Bu nedenle yerel hizmetlerin finansmanı için yerel yönetimler merkezi idare eden gelecek bağış ve yardımlara veya kendilerine tahsis edilen paylara gereksinim duymaktadır. Geçmiş dönemlerde Anglo-Sakson ülkeleri dışındaki ülkelerde, yakın zamanda ise Doğu Bloku ülkeleri ve eski SSCB'de uygulanan bu sistem günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Ayırma sistemi. Bu sistemde her idare kendi gelir kaynağına sahip olması nedeniyle farklı idareler aynı kaynağa başvuramaz. Vergilendirme yetkisinin bir idari ünite tarafından kullanılması çifte vergilendirmeyi de önler. Vergi gelirlerinden pay verilmesi yöntemi. Merkezi yönetim bütün vergileri tarf ve tahsil etmekte, tahsil olunan vergilerin bir kısmı belirli ölçütlere göre yerel idarelere pay edilmektedir. Bu yöntemin avantajlarından en önemlisi çifte vergilendirmenin önlenmesidir. Yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin başlıca finansman kaynağı vergilerdir. Yerel yönetimin hakimiyetine bırakılan vergilerin çoğu aslında genel geçer ve vergi tanımının karşılıksız olması esasına çiğnese de faydalanma esasına dayananlardır. Emlak vergisi vergi sınıflandırmasında kısmi servet vergisi olarak konumlandırılır. Bina, arz ve arazi gibi taşınmazlar üzerinden emlak vergisi alınır. Vergi kaynakları arasında mahalli idarelere en uygun olan vergi bina ve arazi vergileridir. Emlak vergisinde verginin matrahı yerel idarenin yetki ve sorumluluk alanı içerisindedir. Emlak vergisi yerel yönetimlerin istikrarlı, öngörülebilir, belirli öz gelirleridir. Birleşik Krallık'ta emlak vergisinin benzeri olan meclis vergisi yerel yönetimlerin gerçekleştirdikleri hizmetler karşılığında yapı, arsa ve arazilerin yıllık kira değeri üzerinden aldığı bedellerdir. Birleşik Krallık'ta meclis vergisi yerel yönetimlere bırakılmış tek vergidir. Motorlu taşıtlar vergisi, vergilerin genel sınıflandırmasında kısmi servet vergisi olarak yer alır. Emlak vergisinde yer alan faydalanma ilkesi motorlu taşıtlar vergisi içinde söz konusudur. Sıkışıklık maliyeti kamu malının ilave birey tarafından kullanılması sonucu diğer bireylerin faydasının azalmasıdır. Negatif dışsallığın söz konusu olduğu bu durumda kamu idaresi vergiler yoluyla motorlu taşıt kullanımından kaynaklanan zararın telafisini ya da motorlu taşıt kullanımını azaltmayı sağlayabilir. Ülkemizde ise motorlu taşıtlar vergisi genel bütçe gelirleri içerisinde toplam hasılatın belirli bir oranının yerel idarelere verilmesi hükmü 4629 sayılı kanun uyarınca 1-1-2002'de yürürlükten kalkmıştır. Meslek vergisi ülkemizde de belediye vergileri 1. bölümde yer almış ancak 1987 yılında yapılan değişiklikle yürürlükten kaldırılmıştır. Merkezi idarenin yerel yönetimlere vergi hasılatından pay verirken kullandığı ölçütlerden en yaygın olan nüfus kriteridir. Çeşitli coğrafyalarda kullanılan diğer ölçütler yüz ölçüm olarak coğrafi bölgenin alnı, okula giden çocuk sayısı, yolların uzunluğu, bölgeden toplanan gelirin toplam gelir içindeki payıdır. Ülkemizde gelir ve kurumlar vergisi toplam hasılatın %5'i yerel yönetimlere dağıtılmak üzere ayrılmaktadır. Harç, resim, şerefiye gibi mali yükümlülükler faydalanma esasına göre alınır. Yarı kamusal mal ve hizmetlerin özelliği faydalanan kişiye özel fayda sağlamasının yanında neden olduğu dışsallıkla topluma da fayda sağlamasıdır. Harç, bazı kamu hizmetlerinden yararlanan kimselerin belli bir ölçüde bu hizmetlerin maliyetine katılmaları amacıyla ya da kişilerin bazı işlemleri yapmaları sırasında konulan ve zor unsuruna dayanan mali yükümlülüklerdir. Resim, karşılıksız olarak ya da yerel yönetimlerin hizmetlerinden faydalanma karşılığında ya da bir hakkın elde edilmesinin bedeli olarak tahsil edilebilen kamu gelirleridir. Şerefiye, kamu tüzel kişilerinin gerçekleştirdikleri bayındırlık ve altyapı hizmeti, imar faaliyetleri sonucu kişilerin sahip oldukları bina, arsa, arazinin değerlerinde meydana gelen artışlar sonucu kişi ve kurumlardan alınan bir tür vergidir. Yol, kanalizasyon, kaldırım iyileştirmesi gibi altyapı tesislerini gerçekleştirmesi sırasında yerel yönetimler tarafından yapılan harcama tutarlarının bir kısmının bu hizmetlerden yararlanacak olanlara ödettirilmesi, harcamalara katılma payının kapsamını oluşturur. Harcamalara katılma payı şerefiyeye çok benzemektedir. Ancak aralarında önemli bir fark vardır. Şerefiye altyapı, üst yapı tesislerini gerçekleştirdikten sonra gayrimenkulde gerçekleşen değer artışını hedef alırken, harcamalara katılma payında ise hizmetten yararlanacak olanların yatırımları, finansmanı söz konusudur. Günümüzde belediyeler tarafından kurulan bir anonim şirket olarak faaliyet gösteren birçok işletme bulunmaktadır. Sağlık, doğalgaz, su, deniz işletmeciliği, fidan, konut, ulaşım, spor, imar, çevre temizliği, turizm, kültür, organizasyon, genel tüketim gibi birçok konuda şirketler kurulmakta veya mevcut şirketlere ortak olunmaktadır. Emlak gelirleri yerel yönetimlerin sahip olduğu gayrimenkullerin satılması veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerdir. Gayrimenkulün özelliğinden dolayı esnek bir gelir kaynağı değildir. Para cezaları, kanunlara, yönetmeliklere aykırı hareket edilmesi ve yasal sorumlulukların zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yerel yönetimler tarafından bu davranışlarda bulunan kişi ya da kurumlara ödettirilen yükümlülüklerdir. Borçlanma, gelecek kuşakları da borç yükü altına koyan ve bu yüzden daha dikkatli davranılarak başvurulması gerek bir finansman kaynağıdır. Bağış ve yardımlar, geri ödeme zorunluluğu olmayan merkezi yönetimin yerel yönetimlere yaptığı finansal transferlerdir. Bağış ve yardımlar daha çok koruyucu ve denkleştirici olarak rol oynamaktadır. Şartlı bağış ve yardımlar, belirli bir şart öne sürülerek belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için verilen yardımlardır. Şartsız bağış ve yardımlar ise kullanım ile ilgili bir sınırlama getirilmeyen yardımlardır. Özellikle ABD'de geliştirilen yeni bir özel bölgeler uygulaması ile ilk defa coğrafi sınır yerine belli bir hizmeti esas alan yeni bir tür mali idari ünitesi de kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük kentlerin amenajmanı adı verilen ve büyük kentlerdeki yoğun nüfus azaltılması ile kentlerin genişlemesini engellemeyi öngören yeni bir düzenleme hareketine girişmek gerekmiştir. Köylerden kentlere doğru oluşan göç olayının asıl nedeni sanayileşmenin kentlerde yoğunlaşmış olmasıdır. Bu hal onlarda kentlerin imkanlarından yararlanmak özlemi uyandırmakta ve kentlere bu nedenle de göç edilebilmektedir. Bu olaya bütünüyle sosyal, ekonomik ve entelektüel erozyon adı da verilmektedir. Nüfusun bir kısmını aktarmak amacıyla büyük kentlerin civarında kurulan yeni kentlere uydu kentler adı da verilmektedir. Nüfusun yoğunluğu nedeniyle boğulur hale gelmiş büyük yerleşim birimlerini nefes alır hale getirecek başka tedbirlere de ihtiyaç vardır. Kentçilik dilinde bu tedbirlere boğulmaktan kurtarma adı verilmektedir. Kentleri boğulmaktan kurtarmanın kesin ve kolay yolu bir yandan da yeniden gelenlerin kente yerleşmelerine izin vermemek, bir yandan da kente yerleşmiş olanların bir kısmını kentten çıkarmaktır. Metropol idareleri bazen mevcut belediyelerin yanında fakat genellikle bu belediyelerin üstünde bir bütün olarak kabul edilen metropol alanının tamamını içine almaktadır. Metropoliten alanların gelişme süreci 2. Dünya Savaşı sonrasında başlar. Kentsel gelişme konusunda iki eksende açıklama yapmak olanaklıdır. Bunlardan ilki Solow'un başını çektiği neoklasik büyüme teorisidir. Diğeri ise Alonso'nun öncülük ettiği kent ekonomisi yaklaşımıdır. Metropol alan, çekirdek bir şehir merkezine bağlı olarak gelişmiş merkezden dışarıya doğru şehir merkezi, iç şehir, iç banliyö halkaları, dış banliyö halkalarından oluşan bu alanlarla bütünleşik bir yapıda, en dışta kırsal alanlarında yer aldığı büyük nüfus ve yüzey ölçümüne sahip şehirlerde, metropol belediye ise metropol alanının tamamından sorumlu, metropol alandaki imar düzenlemek, ulaşım planlarını yapan ve diğer önemli kentsel hizmetleri bütüncül bir yaklaşım içinde yürütüp koordine eden ve ölçek ekonomileri sağlayan nüfus ve alan bakımından büyük ölçekli belediyelerdir. Dünyada metropol niteliğine sahip 44 bölge saptanmıştır. Bunlar arasında Avrupa'dan Londra, Paris, Madrid, Budapeşte, Moskova, Atina ve İstanbul seçilen kentler arasındadır. Özel bölgeler, ABD'de gerçekleştirilmiş tek bir hizmeti gerçekleştirme amacına yönelik bir mahalli idari birimidir. Bir tanıma göre özel bölge, üye devletin sınırlı bir coğrafi bölgede sulama, su temini, taşkın kontrolü, sağlık ve okul sistemi gibi belirli bir kamu hizmetini sağlamak üzere kurulmuş bulunan siyasal bir alt bölümüdür. Ünite ile ilgili sorular. 1. İdareler arasında hizmetin gerektirdiği harcamayı yapabilecek gelirlerin belirli kurallara uygun olarak dağıtılması ve bölüşmesine ne ad verilir? A. Sektörel gelir bölüşümü. B. Bölgesel gelir bölüşümü. C. Gelir bölüşümü. D. Dar anlamda kaynak bölüşümü. E. Geniş anlamda kaynak bölüşümü. Yanıt C. Gelir bölüşümü idareler arasında hizmetin gerektirdiği harcamayı yapabilecek gelirlerin belirli kurallara uygun olarak dağıtılmasını ve bölüşülmesi. 2. İdareler arasındaki özellikle mali alanda gerçekleşen eşitsizliği gidermek ve ilişkileri dengeye oturtmak için yapılan düzenleyici ödemelerine ne ad verilir? A. Sektörel gelir bölüşümü, B. Bölgesel gelir bölüşümü, C. Gelir bölüşümü, D. Dar anlamda gelir bölüşümü, E. Geniş anlamda gelir bölüşümü. Yanıt D. Dar anlamda gelir bölüşümü, idareler arasındaki özellikle mali alanda gerçekleşen eşitsizliği gidermek ve ilişkileri dengeye oturtmak için yapılan düzenleyici ödemelerdir. 3. Denge sağlayıcı faaliyetin dışında ayrıca vergi kaynak ve gelirlerinin bu amaca uygun olarak bölüşülmesine de ad verilir. A. Sektörel gelir bölüşümü. B. Bölgesel gelir bölüşümü. C. Gelir bölüşümü. D. Dar anlamda gelir bölüşümü. E. Geniş anlamda gelir bölüşümü. Yanıt E. Geniş anlamda gelir bölüşümü denge sağlayıcı faaliyetlerin dışında ayrıca vergi kaynak ve gelirlerinin de bu amaca uygun olarak bölüşülmesini ifade eder. 4. Aşağıdakilerden hangisi gelir bölüşüm yöntemlerinden biri değildir? A. Bağımsız vergileme yetkisi sistemi. B. Bağımlılık sistemi. C. Ayırma sistemi. D. Vergi gelirlerinden pay verilmesi sistemi. E. Artan oranlı vergileme sistemi. Yanıt E. Gelir bölüşüm yöntemleri dörde ayrılır. Bağımsız vergileme yetkisi sistemi, bağımlılık sistemi, ayırma sistemi, vergi gelirlerinden pay verilmesi sistemi. 5. Aşağıdaki gelir bölüşüm yöntemlerinden hangisinde mahalli idareler değişik ölçülerde olmakla birlikte vergileri toplama, vergileme ile ilgili işlemleri kendi sorumluluklarında gerçekleştirme ve vergilerin matrah ve oranını yasaların öngördüğü çerçevede belirleme yetkisine sahiptir? A. Bağımsız vergileme yetkisi sistemi, B. Bağımlılık sistemi, C. Ayırma sistemi, D. Vergi gelirinden pay verilmesi sistemi, E. Artan oranlı vergileme sistemi. Yanıt A. Bağımsız vergilendirme yetkisi sisteminde mahalli idareler vergi toplama, vergileme ile ilgili işlemleri kendi sorumluluklarında gerçekleştirme ve vergilerin matrah ve oranını yasaların öngördüğü çerçevede belirleme yetkisine sahiptirler. 6. Bağımsız vergilendirme sisteminin avantajı aşağıdakilerden hangisidir? A. Verginin tahk, tahakkuk ve tahsil maliyetini artırması. B. Bireysel vergi yükünü artırması. C. Bölgeler arası eşitsizliğe neden olması. D. Yerel yönetimin vergi kaynağına fizik olarak yakın olmasıdır. E. Vergi sisteminde birlik ilkesini bozması. Yanıt D. Bağımsız vergileme sisteminin avantajı yerel yönetimi vergi kaynağına fiziki olarak yakın olmasıdır. 7. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız vergilendirme yetki sisteminin dezavantajlarından biri değildir? A. Verginin tarh, tahakkuk ve tahsil maliyetini artırabilir. B. Birlik ilkesini bozabilir. C. Ekonomik etkinliğin sağlanması. D. Farklı ormanlarda uygulanan yerel vergilerin varlığı bölgeler arası eşitsizliğe yol açması. E. Kişilerin bireysel vergi yükünü artırabilmesi. Yanıt C. Ekonomik etkinliğin sağlanması bağımsız vergilendirme yetki sisteminin avantajlarından biri değildir. 8. Vergi gelirlerinin büyük bir kısmının merkezi yönetimde toplandığı yerel yönetimlere sadece küçük bazı yerel vergiler ve harçlar bırakıldığı gelir bölüşümü yöntemi hangisidir? A. Bağımsız vergileme yetkisi sistemi, B. Bağımlılık sistemi, C. Ayırma sistemi, D. Vergi gelirlerinden pay verilmesi sistemi, E. Artan oranlı vergileme sistemi. Yanıt B. Bağımlılık sisteminde vergi gelirlerinin büyük bir kısmı merkezi yönetimde toplanmakta, yerel yönetimlere sadece küçük bazı yerel vergiler ve borçlar bırakılmaktadır. 9. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde bağımlılık sistemi uygulanmıştır? A. SSCB, B. İngiltere, C. Amerika, D. Fransa, E. Almanya. Yanıt A. Yakın zamanda Doğu ülkeleri ve eski SSCB'de bağımlılık sistemi uygulanmıştır. 10. Her idarenin kendi gelir kaynağına sahip olması nedeniyle farklı idareler aynı kaynağa başvurmadığı gelir bölüşüm yöntemine ne ad verilir? A. Bağımsız vergileme yetkisi sistemi, B. Bağımlılık sistemi, C. Ayırma sistemi, D. Vergi gelirinden pay verilmesi sistemi, E. Artan oranlı vergileme sistemi. Yanıt C. Ayırma yönteminde her idarenin kendi gelir kaynağına sahip olması nedeniyle farklı idareler aynı kaynağa başvuramaz. 11. Merkezi yönetimin bütün vergilerinin tarif ve tahsil edildiği, tahsil olunan vergilerin bir kısmının belli ölçütlere göre yerel idarelere pay edildiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A. Bağımsız vergileme yetkisi sistemi, B. Bağımlılık sistemi, C. Ayırma sistemi, D. Vergi gelirlerinden pay verilmesi sistemi, E. Artan oranlı vergileme sistemi. Yanıt D. Vergi gelirinden pay verilmesi yönteminde merkezi yönetimin bütün vergileri tarif ve tahsil etmekte, tahsil olunan vergilerin bir kısmı belli ölçülere göre yerel idarelere pay verilmektedir. 12. Vergi gelirinden pay ayırma yönteminin en önemli avantajı aşağıdakilerden hangisidir? A. Çifte vergilendirmenin önlenmesi. B. Yerel yönetimlerin özelliğinin azaltması. C. Vergilerin hesaplanmasının kolay olması. D. Tahsil işlemlerinin kolaylaşması. E. Yerel idarelerin bağımlılığının azalması. Yanıt A. Vergi gelirinden pay verilmesi yönteminin en önemli avantajı çifte vergilemeyi önlemesidir. 13. Vergi gelirlerinden pay verilmesi yönteminin en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir? A. Çifte vergilendirmenin önlenmesi. B. Yerel yönetimlerin özelliğini azaltması. C. Vergilerin hesaplanmasının kolay olması. D. Tahsil işlemlerinin kolaylaşması. E. Yerel idarelerin bağımlılığının azalması. Yanıt B. Vergi gelirlerinden pay verilmesi yönteminin önemli sakıncası yerel yönetimlerin özelliğini azaltıp bağımlılıklarını artırmalarıdır. 14. Yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin başlıca finansman kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kısa vadeli borçlanma, B. Uzun vadeli borçlanma, C. Mali aktarımlar, D. Vergiler, E. Bağışlar. Yanıt D. Vergiler, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin başlıca finansman kaynağıdır. 15. Yerel yönetimlerin hakimiyetine bırakılan vergilerin çoğunluğu hangi esasa dayanmaktadır? A. Karşılıksız olma esası, B. Faydalanma esası, C. Faydasının bütün topluma yayılması esası, D. Kesin olma esası, E. Süreksiz olma esası. Yanıt B. Yerel yönetimleri hakimiyetine bırakılan vergilerin çoğunluğu faydalanma esasına dayanmaktadır. 16. Bina, arsa ve arazi taşınmazlar üzerinden alınan vergiye ne ad verilir? A. Gelir vergisi, B. Kurumlar vergisi, C. Satış vergisi, D. Emlak vergisi, E. Tüketim vergileri. Yanıt D. Emlak vergisi bina, arsa ve arazi gibi taşınmazlar üzerinden alınmaktadır. 17. Vergi kaynakları arasında mahalli idarelere en uygun olan vergi aşağıdakilerden hangisidir? A. Satış vergisi, B. Tüketim vergisi, C. Gelir vergisi, D. Kurumlar vergisi, E. Bina ve arazi vergileri. Yanıt E. Vergi kaynakları arasında mahalli idarelere en uygun olan vergi bina ve arazi vergileridir. 18. Birleşik Krallık'ta emlak vergisine benzeri olan vergi aşağıdakilerden hangisidir? A. Meclis vergisi, B. Satış vergisi, C. Gelir vergisi, D. Tüketim vergisi, E. Kurumlar vergisi. Yanıt A. Birleşik Krallık'ta emlak vergisi benzeri olan vergi meclis vergisidir. 19. Birleşik Krallık'ta yerel yönetimlere bırakılmış tek vergi aşağıdakilerden hangisidir? A. Meclis vergisi, B. Satış vergisi, C. Gelir vergisi, D. Tüketim vergisi, E. Kurumlar vergisi. Yanıt A. Birleşik Krallık'ta yerel yönetimlere bırakılmış tek vergi meclis vergisidir. 20. Emlak vergisi vergilerin genel sınıflandırılmasında hangi sınıflandırmada yer almaktadır? A. Satış vergisi, B. İntikal vergileri, C. Kısmi serbest vergisi, D. Harcama vergisi, E. Tüketim vergisi. Yanıt C. Emlak vergisi vergilerin genel sınıflandırılmasında kısmi serbest vergisi olarak yer almaktadır. 21. Yerel yönetimlerin hizmet maliyetine ek olarak özel taşıt araçlarının yoğun kullanımından kaynaklanan sıkışıklık maliyeti ve çevre kirliliği maliyetin söz konusu olması nedeniyle alınması gereken vergi aşağıdakilerden hangisidir? A. Meslek vergisi, B. Emlak vergisi, C. Tüketim vergisi, D. Gelir vergisi, E. Motorlu taşıtlar vergisi. Yanıt E. Özel taşıtların kullanımından kaynaklanan negatif dışsallıkların çözümü için yerel yönetimler motorlu taşıtlar vergisi alabilirler. 22. Kamu malının ilave birey tarafından kullanılması sonucu diğer bireylerin faydasının azalmasına ne ad verilir? A. Tüketimde rakiplik, B. Sıkışıklık maliyeti, C. Tüketim maliyeti, D. Dışsal fayda, E. Dışlanamama. Yanıt B. Sıkışıklık maliyeti, kamu malının ilave birey tarafından kullanılması sonucu diğer bireylerin faydasının azalmasıdır. 23. Ülkemizde motorlu taşıtlar vergisi hangi bütçe geliri içinde yer almaktadır? A. Yerel yönetim bütçesi, B. Belediye bütçesi, C. Genel bütçe gelirleri, D. Düzenleyici bütçe gelirleri, E. Özel bütçe gelirleri. Yanıt C. Ülkemizde motorlu taşıtlar vergisi genel bütçe gelirleri içinde yer almaktadır. 24. Türkiye'de motorlu taşıtlar vergisinin belli oranının yerel idarelere bırakılması hükmü hangi yıl kaldırılmıştır? A. 1991, B. 1992, C. 2000, D. 2001, E. 2002. Yanıt D. Motorlu taşıtlar vergisinin belli bir oranının yerel idarelere bırakılması hükmü 1.1.2001'de kaldırılmıştır. 25. Herhangi bir meslek faaliyetinde bulunduğu yerin hizmetlerinden faydalanmak dolayısıyla alınan vergiye ne ad verilir? A. Tüketim vergisi, B. Satış vergisi, C. Emlak vergisi, D. Motorlu taşıtlar vergisi, E. Meslek vergisi. Yanıt E. Meslek vergisi herhangi bir meslek faaliyetinde bulunan meslek sahibi kişilerden alınmaktadır. 26. Ülkemizde meslek vergisi hangi yıl kaldırılmıştır? A. 1987, B. 1989, C. 1990, D. 1995, E. 2000. Yanıt A. Ülkemizde meslek vergisi 1987'de kaldırılmıştır. 27. Merkezi idarenin yerel yönetimlere vergi hasılatından pay verirken kullandığı ölçütlerden en yaygın olanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yüz ölçümü, B. Coğrafi bölgenin alanı, C. Okula giden çocuk sayısı, D. Nüfus, E. Yolların uzunluğu. Yanıt D. Merkezi idarenin yerel yönetimlere vergi hasılatından pay verirken kullandığı ölçütlerde en yaygın olanı nüfus kriteridir. 28. Ülkemizde gelir ve kurumlar vergisi toplam hasılatı ne kadarı yerel yönetimlere dağıtılmak üzere ayrılmaktadır? A. %10, B. %8, C. %7, D. %6, E. %5. Yanıt E. Ülkemizde gelir ve kurumlar vergisi toplam hasılatının %5'i yerel yönetimlere dağıtılmak üzere ayrılmaktadır. 29. Bulgaristan'da yerel yönetimler kendi bölgelerinde toplanan gelir vergisinden yüzde kaç pay almaktadırlar? A. %40, B. %50, C. %6,5, D. %10, E. %20. Yanıt B. Bulgaristan'da yerel yönetimler kendi bölgelerinde toplanan gelir vergisinden %50 pay almaktadırlar. 30. Bulgaristan'da yerel yönetimler kurumlar vergisinden yüzde kaç pay almaktadır? A. %40, B. %50, C. %6,5, D. %10, E. %20. Yanıt C. Bulgaristan'da yerel yönetimler kendi bölgelerinde toplanan kurumlar vergisini %6,5 pay almaktadırlar. 31. Bazı kamu hizmetinden yararlanan kişilerin belli ölçüde bu hizmetlerin maliyetine katılmaları amacıyla ya da kişilerin bazı işlemleri yapmaları sırasında konulan ve zor unsuruna dayanan mali yükümlülüklere ne ad verilir? A. Resim, B. Şerefiye, C. Harç, D. Harcamalara katılma payı, E. Vergi. Yanıt C. Harç bazı kamu hizmetlerinden yararlanan kimselerin belli bir ölçüde bu hizmetlerin maliyetine katılmaları amacıyla ya da kişilerin bazı işlemleri yapmaları sırasında konulan ve zor unsuruna dayanan mali yükümlülüklerine harç adı verilir. 32. Karşılıksız olarak ya da genel yönetimlerin hizmetlerinden faydalanma karşılığında ya da bir hakkın elde edilmesini bedeli olarak elde edilebilen kamu gelirlerine ne ad verilir? A. Resim, B. Şerefiye, C. Harç, D. Harcamalara katılma payı, E. Vergi. Yanıt A. Resim, karşılıksız olarak ya da yerel yönetimlerin hizmetlerinden faydalanma karşılığında ya da bir hakkın elde edilmesini bedeli olarak tahsil edilir. 33. Kamu tüzel kişilerinin gerçekleştirdikleri bayındırlık ve altyapı hizmeti, imar faaliyetleri sonucu kişilerin sahip oldukları bina, arsa, arazinin değerinde meydana gelen artışlar sonucu kişi ve kuruluşlardan alınan vergilere ne ad verilir? A. Resim, B. Şerefiye, C. Harç, D. Harcamalara katılma payı, E. Vergi. Yanıt B. Şerefiye, kamu tüzel kişilerinin gerçekleştirdikleri bayındırlık ve altyapı hizmeti, imar faaliyetleri sonucu kişi ve kurumlardan alınan vergidir. 34. Faydalanan kişiye özel fayda sağlamasının yanında neden olduğu dışsallıkla topluma da fayda sağlayan mallara ne ad verilir? A. Tam kamusal mallar, B. Özel mallar, C. Yarı kamusal mallar, D. Serbest mallar, E. Ekonomik mallar. Yanıt C. Yarı kamusal mallar faydalanan kişiye özel fayda sağlamanın yanında neden olduğu dışsallıkla topluma da fayda sağlayan mallardır. 35. Yol, kanalizasyon, kaldırım iyileşmesi gibi altyapı tesislerini gerçekleştirilmesi sırasında yerel yönetimler tarafından yapılan harcama tutarlarının bir kısmının bu hizmetlerden yararlanacak olanları ödettirmesine ne ad verilir? A. Resim, B. Şerefiye, C. Harç, D. Harcamalara katılma payı, E. Vergi. Yanıt D. Harcamalara katılma payı, yerel yönetimler tarafından yapılan harcama tutarlarının bir kısmının bu hizmetlerden yararlanacak olanları ödettirilmesidir. 36. Harcamalara katılma payı hangi gelire çok benzemektedir? A. Vergiler, B. Harçlar, C. Resim, D. Emlak vergisi, E. Şerefiye. Yanıt E. Harcamalara katılma payı şerefiyeye çok benzemektedir. 37. Harcamalara katılma payının şerefiyeden farkı hangisidir? A. Hizmetten yararlanacak olanların yatırım finansmanını sağlamaları, B. Gayrimenkulde meydana gelen değer artışının alınması, C. Karşılıksız olması, D. Sürekli olması, E. Kesin olması. Yanıt A. Harcamalara katılma payının şerefiyeden farkı hizmetten yararlanacak olanların yatırım finansmanını sağlamalarıdır. 38. Şerefiyelerin harcamalarının katılma payından farkı aşağıdakilerden hangisidir? A. Hizmetten yararlanacak olanların yatırım finansmanını sağlamaları, B. gayrimenkulde meydana gelen değer artışının alınması, C. karşılıksız olması, D. sürekli olması, E. kesin olması. Yanıt B. gayrimenkulde meydana gelen değer artışından alınması. 39. Aşağıdakilerden hangisi yasal yönetimlerin şirket kurma, şirketlere ortak olma ya da ortak girişimde bulunmalarının nedenlerinden biri değildir? A. Yerel halkın ortak ve yerel ihtiyaçlarını karşılamak, B. özel hukuk hükümlerine tabi olmak, C. ekonomik yaşamın düzenlenmesi, D. merkezi idare denetiminden kurtulmak, E. rekabetin azaltılması. Yanıt E. Yerel yönetimlerin şirket kurma veya var olan şirketlere ortak olmalarının nedenlerinden biri de rekabetin teşvik edilmesidir. 40. Yerel yönetimlerin sahip olduğu gayrimenkullerin satılması veya kira verilmesinden elde edilen gelire ne ad verilir? A. borçlanma, B. emlak vergisi, C. para cezaları, D. teşebbüs gelirleri, E. harcamalara katılma payı. Yanıt B. emlak gelirleri yerel yönetimlerin sahip olduğu gayrimenkullerin satılması veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerdir. 41. Kanunlara, yönetmeliklere aykırı hareket edilmesi ve yasal sorumluluklarının zamanında yerine getirilmesi nedeniyle yerel yönetimler tarafından bu davranışlarla bulunan kişi ya da kurumlara ödettirilen yükümlülüklere ne ad verilir? A. borçlanma, B. emlak vergisi, C. para cezaları, D. teşebbüs gelirleri, E. harcamalara katılma payı. Yanıt C. para cezaları, kanunlara, yönetmeliklere aykırı hareket edilmesi ve yasal sorumlulukların zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle bu davranışlarda bulunan kişi ya da kurumlara ödetirilen yükümlülüklerdir. 42. Geri ödeme zorunluluğu olmayan merkezi yönetimi yerel yönetimlere yaptığı transferlere ne ad verilir? A. borçlanma, B. emlak vergisi, C. para cezaları, D. teşebbüs gelirleri, E. harcamalara katılma payı. Yanıt E. bağış ve yardımlar, geri ödeme zorunluluğu olmayan merkezi yönetimin yerel yönetimlere yaptığı finansal transferlere bağış ve yardımlar denir. 43. Bağış ve yardımların özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. geri ödeme zorunluluğunun olmaması, B. koruyucu ve denkleştirici olması, C. yönetim kademeleri arasında görev ve yetki paylaşımını göstermesi, D. karşılıklı olması, E. kaynak aktarımının sonradan belirlenmesi. Yanıt B. bağış ve yardımlar koruyucu ve denkleştirici rol oynamaktadır. 44. Hangisi yerel yönetimlere yapılan bağış ve yardımların özelliklerinden biri değildir? A. yönetimin değişik kademeleri arasındaki dikey ve yatay eşitliğin sağlanması, B. yarı kamusal mal hizmetlerin üretiminin teşvik edilmesi, C. mal ve hizmet üretiminin standart düzeyine sağlanması, D. dışsallıkların içselleştirilmesi, E. yerel yönetimlere sağlanan fonların azaltılmasıdır. Yanıt E. bağış ve yardımların amaçlarından biri de yerel düzeyde daha etkin yönetilebilecek ve üretilebilecek bir fon sağlanmasıdır. 45. Belirli bir şart öne sürülerek belirli bir amacın gerçekleştirmesi için verilen yardımlara ne ad verilir? A. harç, B. şerefiye, C. şartlı bağış ve yardımlar, D. şartsız bağış ve yardımlar, E. resim. Yanıt C. şartlı bağış ve yardımlar belirli bir şart öne sürülerek belirli bir amacın gerçekleştirmesi için verilen yardımlardır. 46. Kullanımı ile ilgili sınırlama getirilmeyen yardımlara ne ad verilir? A. harç, B. şerefiye, C. şartlı bağış ve yardımlar, D. şartsız bağış ve yardımlar, E. resim. Yanıtı D. şartsız bağış ve yardımlar kullanımı ile ilgili bir sınırlama getirilmeyen yardımlardır. 47. Yerel yönetimlerin özelliği anlamında en az sınırlayıcı olan, en çok tercih edilen yardımı kullanan idarenin iradesinin esas alındığı yardımlara ne ad verilir? A. harç, B. şerefiye, C. şartlı bağış ve yardımlar, D. şartsız bağış ve yardımlar, E. harcamalara katılma payı. D. Yanıt D. şartsız bağış ve yardımlar yerel yönetimlerin özelliği anlamında en az sınırlayıcı olan ve en çok tercih edilen yardımlardır. 48. Büyük kentlerdeki yoğun nüfusun azaltılması ile kentlerin genişlemesini engellemeyi öngören yeni düzenleme hareketine ne ad verilmektedir? A. büyük kentlerin amenajmanı, B. büyük kentlerin genişlemesi, C. özel bölgeler kurulması, D. tersine göçün sağlanması, E. rekreasyon alanının oluşturulması. Yanıt A. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük kentlerin amenajmanı adı verilen büyük kentlerdeki yoğun nüfusun azaltılması ile kentlerin genişlemesini engellemeyi öngören yeni bir düzenleme hareketine girişilmiştir. 49. Köylerden kentlere göç olayının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. teknolojik, B. ulaştırmanın kolay olması, C. haberleşme olanakları, D. sanayileşmenin kentlerde yoğun olması, E. radyo ve televizyon yayınları. Yanıt D. köylerden kentlere doğru oluşan göç olayının asıl nedeni sanayileşmenin kentlerde yoğun olmasıdır. 50. Nüfusun bir kısmını aktarmak amacıyla büyük kentlerin civarında kurulan yeni kentlere ne ad verilir? A. megapol, B. metropol, C. uydu kent, D. alıcı kentler, E. ana kent. Yanıt C. nüfusun bir kısmını aktarmak amacıyla büyük kentlerin civarında kurulan yeni kentlere uydu kent denir. 51. Nüfusun yoğunluğu nedeniyle boğulur hale gelmiş büyük yerleşim birimleri nefes alır hale getirilmesine ne ad verilir? A. Özel bölgeler kurulması. B. Boğulmaktan kurtarma. C. Can kurtaran olma. D. Yerelleşme. E. Özeltleşme. Yanıt B. Nüfus yoğunluğu nedeniyle boğulur hale gelmiş büyük yerleşim birimlerinin nefes alır hale gelmesine boğulmaktan kurtarma denir. 52. Kentleri boğulmaktan kurtarmanın kesin yolu aşağıdakilerden hangisidir? A. Göçleri kolaylaştırmak. B. Kentleri cazip hale getirmek. C. Kentleşme vergilerinin azaltılması. D. Yeni icatlar için ruhsat verilmesi. E. Kente yeni gelenlerin kente yerleşmelerine izin vermemek. Yanıt E. Kentleri boğulmaktan kurtarmanın en kesin ve kolay yolu kente yeni gelenlerin yerleşmesine izin vermek ya da yerleşenleri kentten çıkarmaktır. 53. Çeşitli nedenlerle gelişmemiş ve adeta kaderine terk edilmiş kentlerin bazı kamusal faaliyetlerle uyandırılıp canlandırılmasına yerleşim birimi olarak cazip hale getirilmesi durumuna ne ad verilir? A. Megapol. B. Metropol. C. Uydu kent. D. Alıcı kentler. E. Ana kent. Yanıt D. Alıcı kentler gelişememiş kentlerin bazı kamusal faaliyetlerle canlandırılıp cazip hale getirilmiştir. 54. Metropolitan alanların gelişim süreci ne zaman başlamıştır? A. 1. Dünya Savaşı. B. 2. Dünya Savaşı. C. 1789 Fransız Devrimi. D. Rönesans Dönemi. E. Restorasyon Dönemi. Yanıt B. Metropolitan kentler 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmıştır. 55. Çekirdek bir şehir merkezine bağlı olarak gelişmiş merkezden dışarıya doğru şehir merkezi, iç şehir, iç banliyö halkaları, dış banliyö halkalarından oluşan bu alanlarla bütünleşik bir yapıda en dışsal kırsal alanlarında yer aldığı büyük nüfus ve yüzey ölçümüne sahip şehirlere ne ad verilir? A. Özel bölgeler. B. Uydu kentler. C. Alıcı kentler. D. Metropol alan. E. Çekirdek kent. Yanıt D. Çekirdek bir şehir merkezine bağlı olarak gelişmiş merkezden dışarıya doğru şehir merkezi, iç şehir, iç banliyö halkaları, dış banliyö halkalarından oluşan bu alanlarla bütünleşik bir yapıda en dışsal kırsal alanlarında yer aldığı büyük nüfus ve yüzey ölçümüne sahip şehirlere metropol adı verilir. 56. Metropol alanın tamamından sorumlu olan, metropol alandaki imar düzenlemek, ulaşım planlarını yapan ve diğer önemli kentsel hizmetleri bütüncül koordine eden ve ölçek ekonomileri sağlayan nüfus ve alan bakımından büyük ölçekli belediyelere ne ad verilir? A. Büyükşehir Belediyesi. B. İlçe Belediyesi. C. Metropol Belediyesi. D. Kasaba Belediyesi. E. İlk Kademe Belediyesi. Yanıt C. Metropol alanın tamamından sorumlu olan, metropol alandaki imar düzenlemek, ulaşım planları yapan ve diğer önemli kentsel hizmetleri bütüncü bir yaklaşım içinde yürüyüp koordine eden ve ölçen ekonomileri sağlayan nüfus ve alan bakımından büyük ölçekli belediyelere metropol belediye denir. 57. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da metropol niteliğine sahip kentlerden biri değildir? A. Londra. B. Paris. C. Madrid. D. Moskova. E. Ankara. Yanıt E. Avrupa'da metropol niteliğinde olan kentler Londra, Paris, Madrid, İstanbul, Budapeşte, Moskova, Atina'dır. 58. ABD'de gerçekleştirilmiş tek bir hizmeti gerçekleştirme amacına yönelik mahalli idareler birimine ne ad verilir? A. Genel bölgeler. B. Özel bölgeler. C. Uydu kentler. D. Alıcı kentler. E. Metropol kentler. Yanıt B. ABD'de gerçekleştirilmiş tek bir hizmeti gerçekleştirme amacına yönelik mahalli idareler birimine özel bölgeler denir. 59. Mahalli idare birimi olan özel bölgeler hangi ülkede tutulmuştur? A. Fransa. B. İngiltere. C. ABD. D. Almanya. E. Türkiye. Yanıt C. Özel bölgeler ABD'de son yıllarda pek tutulmuştur. 60. Metropol kentlerde bulunan çok sayıdaki uydu kentlerin toplanması hangi anlamdadır? A. Fiziki anlamda. B. Coğrafi anlamda. C. Ekonomik anlamda. D. İdari anlamda. E. Finansal anlamda. Yanıt D. Metropol kentlerde uydu kentlerin toplanması fiziki ve coğrafi anlamda değil, idari anlamdadır. 4. ayrımın sonu, sayfa 56.